Ayrım 30.
Nana ancak salı günü Zafer'in heyecanını bastırabildi. Sabah halası bayanlara gelmişti. Kendisine küçük Louis konusunda haber getirmişti. Çocuk açık havada kaldığından hastalanmıştı. Nana tüm Paris'i ilgilendiren olayla uğraşmaktaydı. Yarış alanlarına girmesi yasaklanan Vandores o akşam da İmparatorluk Kulübü'nden kovulmuştu. Bunun üzerine Kont ertesi gün atlarıyla birlikte ahırına kapanıp hem kendisini hem de atlarını yakmıştı. Genç kadın bana bunu söylemişti diyordu. O adam tam bir deliydi. Dün akşam bunu bana anlattıkları zaman ödüm patladı. Anlarsın ya, bir gece beni de öldürürdü pekala. Hem sonra atı konusunda beni uyarması gerekmez miydi? En azından ben de servet kazanırdım. Labordet'e bunu Nana'ya söyleseydin o da hemen berberine ve bir sürü adama söylerdi demiş. Ne terbiyesiz değil mi? Yok, ardından uzun uzun gözyaşı dökemem doğrusu. Nana biraz düşündükten sonra da çok öfkelenmişti. Tam o sırada Labordet içeri girdi. Bahis paralarını toplamış, Nana'ya 40 bin franka yakın bir para getiriyordu. Bu Nana'nın öfkesini iyice arttırdı. Çünkü 1 milyon kazanabilirdi. Tüm bu serüven sırasında masum bir tavır takılmış olan Labordet, Vandores'i açıkça yüzüstü bırakmıştı. Bu eski ailelerin içleri boşalmıştı. Saçma bir biçimde sona ermekteydiler. Nana, hayır dedi. Bir ahırda böyle kendini yakmak aptalca bir davranış değil. Bana sorarsan yaşamına yiğitçe son verdi. Mareşal'la çevirdiği dalavereyi doğru bulmuyorum. Aptalcaydı. Blanche bu işte suçu bana yüklemeye kalkışmaz mı? Ben de ona parayı çalmasını ona ben mi söyledim diye karşılık verdim. İnsan bir erkekten onu suça itmeden de para isteyemez mi? Vandores bana hiç param yok demiş olsaydı ben de ona iyi öyleyse ayrılalım derdim. İş bu kadarla kalırdı. Halası ciddi bir tavırla elbette dedi. Erkekler bir işte üstelediler mi suç onlardadır. Nana konuşmasını sürdürdü. Ölürken verdiği küçük çölen dehşet bir şey olmuştu. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Herkesi uzaklaştırmış, yanına gaz alıp içeri kapanmış. Öyle bir yanmış ki sonma. Düşün, kocaman ahşap bir ağır. Üstelik saman ve kuru otla dolu. Alevler kuleler gibi göğe yükselmiş. En kötüsü atların yanmak istememeleriymiş. Hayvanların çifteler attığı, kapılara saldırdığı, insan gibi bağırdığı duymuş. Evet, insanların tüyleri hala diken gibiymiş. Labordet inanmadığını göstermek için hafifçe soluk aldı. O Vandores'in öldüğüne inanmıyordu. Birisi onu pencereden kaçarken gördüğüne yemin ediyordu. Birden aklını yitirip ahırını ateşe verdiği doğruydu. Yalnızca içerisi çok ısınmaya başlayınca ayrılmış olmalıydı. Kadınlara karşı çok aptalca davranan bu adam bitip tükenmiş olduğundan böyle yiğitçe ölemezdi. Nana onu dinliyordu. Düşleri yıkılmıştı. Bula bula şu cümleyi buldu. Vah zavallıcık. Böylesi o kadar hoş olurdu ki. Sabahın saat 1'ine doğru Venedik işi dantel bir örtüyle örtülü büyük yatakta Nana ve Kont henüz uyumamıştı. Kont 3 gün dargın durduktan sonra o akşam yeniden gelmişti. Bir lambanın hafifçe aydınlattığı oda gümüş kalkmalı beyaz lake eşyalarının belirsiz solgunluğu arasında uyuklar gibiydi. İçerisi sıcaktı. Bir aşk kokusuyla nemlenmişti. İndirilmiş bir perde yatağı gölgelere boğmaktaydı. Bir iç çekiş duyuldu. Ardından bir öpüşme sessizliği bozdu. Nana yorganın altından kayarak bacakları çıplak bir süre yatağın kıyısına oturdu. Kont başını bir yastığa dayamış karanlıkta yatıyordu. Aşe'nin kolları arasından çıkmış olan genç kadının içini birden dinsel bir korku kaplamıştı. Yüzü ciddiydi. Bir süre düşündükten sonra ''Sevgilim sen Tanrı'ya inanıyor musun?'' diye sordu. Sabahtan beri bir haratsızlıktan yakınmaktaydı. Kendi beyniyle kafasındaki tüm saçma düşünceler, ölüm ve cehennemle ilgili düşünceler aklını için için kemiriyordu. Bazı geceler çocukça korkulara kapılıyor, gözleri açıkken gördüğü korkunç düşlere kara basan sarsıntılar geçiriyordu. Yine sordu, ne dersin, cennete gider miyim ben? Tir tir titriyordu. Konsa böyle bir anda bu garip sorulardan şaşkına dönmüş, içinde bazı dindarca pişmanlıklar uyandığını duyumsuyordu. Nana'nın gömleği omuzlarına kaymış, saçları dağılmıştı. Başını göğsüne eğdi. Tor top olarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ölmekten korkuyorum, ölmekten korkuyorum. Kont kendini ondan zorla kurtardı. Zaten bedenine sımsıkı yapışmış bu kadının bilinmeyene karşı duyulan bu bulaşıcı korkusuna kapılmaktan onun da ödü kopuyordu. Bu arada Nana'yı yatıştırmaya çalışıyordu. Genç kadının sağlığı çok iyiydi. Tanrı'nın bağışına hak kazanmak için günah işlememeye çalışması gerekiyordu yalnızca. Ama Nana başını sallıyordu. Kuşkusuz kimseye kötülük yapmamıştı. Hatta iki göğsünün arasında kırmızı ipe geçirmiş bir Meryem Ana madalyonu taşıdığını ona gösterdi. Ama tüm bunlar önceden alnına yazılmıştı. Evli olmayan kadınlar erkeklerle yatarsa cehenneme giderlerdi. Din bilgisi kitabındaki parçalar şimdi aklına geliyordu. Ah, insan bunu bilse ne iyi olurdu. Ama gel gör ki kimse bilmiyordu. Oraya gidenler de haber getiremiyordu. Papazların söyledikleri saçmaysa insanın canını sıkması aptallıktı. Bunun üzerine hala teninin ılıklığını taşıyan madalyonu dindar bir tavırla öpüyor, böylece düşüncesi bile korkudan soğuk terler döktüren ölümü kendisinden uzaklaştırmak istiyordu. Nufa'nın onunla birlikte tuvalet odasına gitmesi gerekti. Kapıyı açık bırakmış olsa bile Nana orada bir dakika tek başına kalmaktan korkuyordu. Kont yeniden yatağa yattıktan sonra bir süre odanın içinde gezindi. Çekmeceleri karıştırdı. En hafif bir gürültü işitince irkiliyordu. Bir aynanın önünde durdu. Eskiden olduğu gibi çıplaklığını seyrederken kendinden geçti. Ama göğüslerini, kalçalarının, baldırlarının görünümü korkusunu da daha da arttırmaktaydı. Sonunda yüzünün kemiklerini iki eliyle uzun uzun okşadı. Ağır ağır, insan ölünce çirkinleşirmiş dedi. Yanaklarını içe çekiyor, gözlerini açıyor, avurtlarını çökertiyor, böylece ölünce nasıl olacağını anlamaya çalışıyordu. Yüzünün bu şekilde değiştirmiş olduğu halde konta doğru dönerek baksana dedi, başım böyle ufacık olacak. Bunun üzerine kont öfkelendi. Sen delisin, gel de yat, hadi. Nana'yı bir mezarda 100 yıllık uykuyla etleri dökülmüş olarak gözlerinin önüne getiriyordu. Bunun üzerine ellerini birleştirerek bir dua mırıldandı. Bir süreden beri yeniden sofulaşmıştı. İnanç krizleri her gün inme iner gibi üstüne çöküyor, kendisini bitkinleştiriyordu. Ellerinin parmakları çatırdıyor, sürekli olarak Tanrım, Tanrım, Tanrım deyip duruyordu. Güçsüzlüğünün işlemiş olduğu günahların çığlığıydı bu. Tanrı'nın lanetine uğrayacağını bile bile yine de günah işlemekten kendini alıkoyamıyordu. Nana yeniden yatağa geldiği zaman kontu yorganın altında gözleri yuvalarından fırlamış, Tanrı'yı araştırır gibi tırnaklarını göğsüne batırmış bir durumda buldu. Bunun üzerine ağlamaya başladı. İkisi birbirine sarıldı. Nedenini bilmeden dişleri çatırdıyor, birbirlerine çarpıyordu. İkisi de aynı saçma saplantının dibine yuvarlanmıştı. Daha önce de böyle bir gece geçirmişlerdi. Ama bu kez pek aptalca olmuştu. Nana korkusu geçince böyle söylemişti. İçinde beliren bir kuşkuyu önemli bir şekilde konta açtı. Rose Mignon şu ünlü mektubu göndermiş miydi? Ama kontun şimdiki durumuyla bunun ilgisi yoktu. Yalnızca Tanrı korkusuydu bunun nedeni. Çünkü karısının kendisini boynuzlattığını bilmiyordu henüz. Mufa yine ortadan gittikten sonra 2 gün geçince sabah hiç gelmediği bir saatte çıkıp geldi. Yüzü sapsarı, gözleri kıpkırmızıydı. Yine bir iç savaşım verdiği anlaşılıyordu. Ama Zoe da pek şaşkın olduğundan kontun heyecanlı halini fark etmedi. Kontu karşılamaya koşarken ona ''Ah beyefendi, hemen koşun. Hanım dün akşam az daha ölüyordu.'' diye bağırıyordu. Kont kendisine neler olduğunu sorunca ''İnanılır gibi değil.'' dedi Zor. ''Hanım çocuk düşürdü efendim.'' Nana 3 aylık hamileydi. Uzun süre bir rahatsızlık geçirmekte olduğunu sanmıştı. Doktor Botorel bile durumdan kuşku duymuştu. Sonunda düşüncesini kesin olarak söylediği zaman kontun canı öyle sıkıldı ki Nana gebeliğini gizlemek için elinden geleni her şeyi yaptı. Sinirli korku halleri, karamsarlık krizleri biraz da bundan kaynaklanıyordu. Babası belirsiz bir çocuğu olacağını düşünerek utanç duyuyor, durumunu saklamak için herkesten kaçıyordu. Bu ona gülünç bir kaza, kendisini aşağılatan, herkesi üzerine güldüren bir şey olarak görünmekteydi. Ne kötü bir şakaydı bu, hiç şansı yoktu. Artık çocuğu olmayacağını düşündüğü sırada kapana kısılmıştı. Bu yüzden sürekli bir şaşkınlık içindeydi. Cinselliği bozulmuş gibi geliyordu ona. İnsan orasını başka işlerde kullanınca bile yine çocuk yapıyordu demek. Doğa onu çileden çıkarıyor, zevkinin ortasında ortaya çıkan bir annelik durumu çevresine saçtığı bunca ölümler arasında birine can verme düşüncesi onu çok öfkelendiriyordu. İnsan bu tür olaylar olmadan bedenini gönlünce kullanamaz mıydı? Bu velet de nereden çıkmıştı şimdi? Kimden olduğunu bile söyleyemiyordu. Aman Tanrım, bunu kim yaptıysa onu kendine saklayarak çok iyi bir iş görmüş olacaktı. Çünkü kimse buna sahip çıkmıyor, çocuk herkesi rahatsız ediyordu. Yaşarsa kimsenin fazla mutlu olmayacağı kesindi. Bu arada Zoe felaketi anlatıyordu. Saat 4'e doğru hanımın karnı ağrımaya başladı. Gelmediğini görünce tuvalet odasına gidip baktım. Bir de ne göreyim, yere yığılmış bayılmıştı. Evet beyefendi, kanlar içinde yerde yatıyordu, sanki öldürülmüştü. Bunun üzerine durumu hemen anladım, çok kızmıştım. Hanım başına gelen felaketi bana söyleyebilirdi. O anda Bay George evdeydi. Hanımı kaldırırken bana yardım etti. Ama ben hanımın çocuk düşürdüğünü söyler söylemez o da düşüp bayılıverdi. Gerçekten de dünden beri çektiklerini Tanrı bilir. Gerçekten de konak alt üst olmuştu. Tüm hizmetçiler merdivende odalarda koşuşup duruyordu. George geceyi salondaki bir koltukta geçirmişti. Akşam Nana'nın eskiden beri konuklarını kabul ettiği saatte de haberi dostlarına veren oydu. Sapsarı kesilmiş, olanları şaşkınlık ve heyecan içinde anlatıyordu. Steiner, Lafaloise, Philip de başkaları da gelmişti. Daha ilk cümlede bir çığlık koparıyorlar, bunun olanaksız bir şaka olduğunu söylüyorlardı. Sonra birden ciddileşiyorlar, canı sıkkın bir tavırla başlarını sallayarak odanın kapısına bakıyorlardı. Bunu hiç tuhaf bulmadıkları belliydi. Gece yarısına kadar belki bir düzine erkek ocağın önünde alçak sesle konuşmuştu. Tüm gün Lana'nın arkadaşıydı. Herkesin kafasında aynı babalık düşüncesi saplanmıştı. Bu beceriksizliği yaptıkları için utanarak birbirlerinden özür diler gibiydiler. Sonra kamburlarını çıkarıp aldırmaz bir tavır takınıyorlar. Bizi ilgilendirmez. Bu Nana'nın marifeti. Ondan böyle bir şaka hiç beklenmezdi doğrusu, demeye getiriyorlardı. Sonra tümü bir ölü odasından çıkar gibi ayaklarının ucuna basarak ciddi tavırlarla teker teker çıkıp gitmişti. Zoe, Kont Mufa'ya, buyurun yukarı çıkın efendim dedi. Hanım çok daha iyi, sizi kabul edebilir. Bir de doktoru bekliyoruz. Bu sabah yine geleceğine söz vermişti. Oda hizmetçisi sonunda yatması için George'u evine gitmeye ikna etmişti. Yukarıda salonda yalnız Satin vardı. Genç kadın bir divana uzanmış, bakışlarını tavana dikmiş sigara içiyordu. Kazadan beri konaktaki kargaşa ortasında Satin çok kızmış görünüyor, omuzlarını silkerek korkunç şakalar yapıyordu. Zoe önündeyken beyefendiye hanımın çok acı çektiğini söyleyince Satin sert bir sesle ''İyi olmuş, bu ona bir ders olsun.'' dedi. Şaşırarak geri döndüler. Satin yerinden bile kımıldamamıştı. Gözleri yine tavanda, sigarasını sinirli sinirli dudaklarının arasına kıstırmıştı. Zoe, ''Keyfiniz yerinde anlaşılan.'' dedi. Bunun üzerine Satin doğrulup oturdu. Konta öfkeyle bakarak yine aynı sözleri suratına çarptı. ''İyi olmuş, bu ona bir ders olsun.'' Bu arada Zoe, Mufa'yı odaya almıştı. Odanın içinde ılık sessizliğin ortasında bir eter kokusu duyuluyordu. Sessizliğini Villiers Caddesi'nden geçen tek tük arabaların boğuk tekerlek gürültüleri hafifçe bozuyordu. Yastığın üzerinde Nana'nın yüzü bembeyazdı, uyumuyordu. Gözlerini iri iri açmış düşünüyordu. Kontu görünce kımıldamadan gülümsedi. Ağır bir sesle ''Ah canım'' diye mırıldandı. ''Seni bir daha göremeyeceğimi sanmıştım.'' Kont saçlarından öpmek için üzerine eğilince Nana'nın yüreği yufkalaşıverdi. Çocuğunun babası Kont'muş gibi söylediklerine kendisi de inanarak çocuktan söz etti. ''Sana söylemeyi göze alamamıştım. Kendimi öyle mutlu hissediyordum ki. Ah, düşler kuruyordum. Sana layık bir evlat olmasını istiyordum. Ama her şey yok oluverdi işte. Ama belki de böylesi daha iyi. Senin yaşamına sıkıntı vermek istemem ne de olsa.'' Bu babalıktan şaşkına dönen Kont bir şeyler geveliyordu. Bir iskemle alıp yatağın yanına oturmuş, kolunu yorgana dayamıştı. O zaman genç kadın onun yüzündeki perişanlığı, kızarmış gözlerini, dudaklarındaki ateşli titreyişi fark etti. ''Neyin var?'' diye sordu. ''Sende mi hastasın yoksa?'' Kont güçlükle ''Hayır'' dedi. Nana onun yüzüne dikkatle baktı. Sonra ilaç şişelerini düzeltmek için odada kalmış olan Zoe'ya başıyla işaret etti. Yalnız kaldıkları zaman Kont'u kendine çekerek ona yine ''Nen var sevgilim?'' dedi. Gözlerinden yaşlar fışkırıyor. ''Bunu görüyorum pekala. Konuş hadi. Bana bir şeyler söylemeye geldin galiba.'' ''Bir şeyim yok, sana yemin ederim.'' diye kekeledi Kont. Acıdan boğulacak durumdaydı. Ayrıca bilmeden gelmiş olduğu bu hasta odasında daha da gevşemiş, birden hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Acısının böyle patlak verişini gizlemek için yüzünü yorganın içine gömdü. Nana durumu anlamıştı. Rose Mignon mektubu Kont'a kesinlikle göndermişti. Nana bir süre ağlasın diye onu rahat bıraktı. Kont öyle sert çırpınışlarla sarsılmaktaydı ki yatağın içinde kendisi de sallanıyordu. Sonunda sevecen bir anne tavrıyla ''Evinde bir şey mi üzüldün yoksa?'' diye sordu. Kont başıyla onayladı. Sonra yine sessizlik başladı. Acı dolu odanın içinde ağır bir sessizlikti bu. Kont bir gün önce İmparatoriçe'nin akşam yemeğinden evine döndüğü zaman Sabine'in aşığına yazmış olduğu mektubu bulmuştu. Öc alma düşünceleriyle geçen korkunç bir gecenin sabahında erkenden karısını öldürme isteğine karşı koymak için evden fırlamıştı. Dışarıya çıkınca güzel Haziran sabahının tatlılığıyla etkilenmiş, düşüncelerinde değişiklik olmuş, yaşantısındaki tüm korkunç anlardaki gibi kalkıp Nana'nın evine gelmişti. Ancak buraya geldikten sonra kendine büyük bir perişanlıkla avutulacağını bilerek korkakça bir sevinçle koyveriyordu. Genç kadın iyi yürekli bir tavır takınarak ''Hadi canım rahatla biraz'' dedi. ''Bunu uzun zamandır biliyordum. Ama seni uyarmak bana düşmezdi herhalde. Anımsıyorsun. Geçen yıl bazı kuşkularım olmuştu. Sonra benim önlemlerim sayesinde işler yoluna girmişti. Ne de olsa o zaman elinde kanıtın yoktu. Evet, şu anda elinde kanıt olsa bile bu çok acı. Anlıyorum seni. Ama bence yine de aklını başına toplamalısın. Bu yüzden insan onurunu yitirmiş olmaz ki.'' Kont ağlamıyordu artık. Ailesiyle ilgili çok gizli konuları anlatmaya alışkın olsa da utanıyordu yine. Nana onu yüreklendirmek zorunda kaldı. Kendisi kadındı. Her şeyi duymaya alışkındı. Kont boğuk bir sesle Sen hastasın. Seni neden yorayım dedi. Buraya gelmekle aptallık ettim. Ben gidiyorum. Nona hemen atıldı. Yok canım kal dedi. Sana belki güzel bir öğüt veririm. Yalnız beni fazla konuşturma. Doktor yasak etti. Kon sonunda ayağa kalkmış, odanın içinde dolaşmaya başlamıştı. Nona sordu. Şimdi ne yapacaksın? O adama temiz bir dayak atacağım elbette. Nona bunu onaylamadığını belirtircesine yüzünü buruşturdu. Bu iyi bir fikir değil dedi. Karım ne olacak peki? Onu dava edeceğim. Elimde kanıt var. Bu da pek parlak değil dostum. Hatta aptalca bir davranış. Bunu yapmana kesinlikle razı gelmem, bilmiş ol. Sonra alçak sesle ama sakin bir tavırla bir düellonun ve davanın neden olacağı gereksiz rezaleti ona anlattı. Bir hafta boyunca gazetelere konu olacaktı. Bu yüzden tüm yaşamını, huzurunu, saraydaki yüksek mevkini, adının onurunu tehlikeye atmış olacaktı. Sonunda ne elde edecekti? Hiç. Üstelik herkes alay edecekti kendisiyle. Kont, ne önemi var diye bağırdı. Ucunu alacağım ondan. Nana, bana bak canım dedi. Bu tür işlerde insan öcünü hemen alamazsa hiçbir zaman alamaz. Kont bir şeyler kekeleyerek durdu. Kuşkusuz korkak değildi. Ama Nana'nın haklı olduğunu hissetti. İçinde bir huzursuzluk belirmişti. Duyduğu öfkenin sarsıntısı içinde kendisini gevşeten aşağılayıcı, utanç verici bir şeydi bu. Zaten Nana her şeyi söylemeye kararlıymış gibi açık sözlülükle ona bir darbe daha indirdi. Senin canını sıkan ne biliyor musun şekerim? Sen de karını aldatıyorsun. Evinden ayrı kaldığın geceler ipe ince dizmiyorsun değil mi? Karın senden kuşkulanmıştır herhalde. O halde ona ne için takaza edeceksin? Sana bu işte ona örnek olduğunu söylerse sen de ağzını kapatmak zorunda kalacaksın. Bak canım, işte bu yüzden gidip onları öldüreceğine buraya odayı arşınlamaya geldim. Nufa bu kaba sözler karşısında bitkinleşerek kendini iskemleye bıraktı. Nana soluk almak için bir süre sustu. Sonra alçak sesle "Ah, bitkin haldeyim." dedi. "Yardım et de biraz doğrulayım. Durmadan yatağın içinde kayıyorum. Başım çok yorgun." Kont kendisine yardım edince biraz rahatladı. Derin derin içini çekti. Sonra yine bir boşanma davasını çıkaracağı rezalet konusuna döndü. Kontes'in avukatı Nana'dan söz edince tüm Paris nasıl alay edecekti kim bilir. Sonra Varietes tiyatrosundaki başarısızlığı, konağı, yaşantısı gözler önüne serilecekti. Aa, doğrusu bu kadar reklam olsun istemezdi. Belki namussuz kadınlar onu önce kışkırtır, sonra da arkasından alay ederdi. Ama o her şeyden önce onun mutluluğunu istiyordu. Kontu kendisine doğru çekmiş, başını yastığının kenarına, kendi başının yanına dayanmış, bir kolunu boynuna dolamış, öylece tutuyordu. Kulağına yavaşça, ''Dinle şekerim, karınla barışmalısın.'' diye fısıldadı. Kont karşı çıktı. Hiçbir zaman barışamazdı. Yüreği parçalanıyordu. Çok utanç vericiydi bu durum. Bununla birlikte Nana sevecen bir tavırla üsteliyordu. ''Karınla barışmalısın. Herkesin benim yuvanı bozduğunu söylemesini istemezsin değil mi? Bu benim için çok kötü bir ün olur. Bunu istemezsin değil mi? Yalnız beni hep seveceğine yemin et. Çünkü başka bir kadınla birlikte olacağına göre gözyaşlarına boğulmuştu. Kont onu öperek sözlerini kesti. Bu arada durmadan sen delisin diyordu. Bu olanaksız. Nana konuşmasını sürdürdü. Evet, evet bu gerekli. Aklımı başıma toplarım ben de. Ne de olsa senin karın o. Yani beni karşına ilk çıkan kadınla aldatmış olmazsın. Nana sözlerini böyle sürdürdü. Ona çok güzel öğütler veriyordu. Hatta Tanrı'dan bile söz etti. Mufa karşısında Bay Veno var sanıyordu. Yaşlı adam da onu günahtan kurtarmak için böyle konuşurdu. Bununla birlikte Nana kontla ilgisini tamamen kesmekten söz etmiyor, hem karısını hem de metresini idare etmesini söylüyordu. Böylece kimse üzülmeden sakin bir yaşam sürdürmüş olurdu. Yaşam kaçınılması olanaksız bazı pis şeylerle doluydu. O da bunların arasında rahat bir uyku uyurdu. Yaşantılarında hiçbir değişiklik olmazdı. Kont yine onun sevgili küçük kedisi olacak, yalnız ona biraz daha seyrek gelecek, kendisiyle geçirmediği geceleri karısına verecekti. Nana'nın gücü kesilmişti. Sözlerini bir solukta tamamladı. Böylece bir iyilik yaptığım için benim de vicdanım rahatlar. Beni daha fazla seversin sen de. Yine bir sessizlik oldu. Nana gözlerini yummuş, yastığın üzerindeki yüzü daha da sararmıştı. Kont şimdi onu yormak istemediği için yalnızca dinliyordu. Bitip tükenmek bilmez bir dakikadan sonra Nana gözlerini yeniden açıp mırıldandı. Sonra para konusu da var. Kızıp kavga çıkarırsan parayı nereden bulacaksın? Labordet dün o bor senedi yüzünden gelmişti. Sonra benim de eksiklerim var. Sırtıma giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Sonra göz kapaklarını kapayarak ölü gibi durdu. Nufa'nın yüzünden derin bir kaygının gölgesi geçmişti. Başına gelen iş yüzünden dünden beri nasıl çözümleyeceğini bilemediği para sıkıntısını unutmuştu. Konta verilen kesin sözlere karşın senet şimdi ciro edilerek elden ele dolaşmaktaydı. Labordet üzgün görünerek tüm suçu Francis'a atıyor, bir daha böyle terbiyesizlerle iş yaparak başını belaya sokmayacağını söylüyordu. Parayı ödemek gerekiyordu. Kontun imzasının bulunduğu senedin protesto edilmesine kesinlikle razı olamazdı. Sonra Nana'nın yeni istekleri bir yana Kontun evinde de büyük bir savurganlık yapılıyordu. Fondefest'ten döndüklerinden beri Kontes'te bir lüks merakı, bir gezme isteği başlamıştı. Bu yüzden de servetlere eriyip gidiyordu. Herkes Kontes'in çok masraflı, yıkıcı şımarıklıklarından söz ediyordu. Evde yeni bir yaşama düzeni başlamış, Miromesnil sokağındaki eski konakta bazı değişiklikler yapmak için 500 bin frank çarçur edilmişti. Kontes durmadan pahalı tuvaletler yaptırıyor, çok büyük paralar ortadan yok oluyor, eriyip gidiyor, belki şuna buna veriliyor ama Kontes bunlardan kocasına söz etmek, hesap vermek zahmetine bile katlanmıyordu. Mufa iki kez işin aslını öğrenmek için siteme kalkışmıştı. Kontes kocasının yüzüne gülümseyerek öyle tuhaf bakmıştı ki Kont çok açık ve net bir yanıt almaktan korkarak artık ona bir şey soramaz olmuştu. Nana'nın aracılığıyla Dogene'yi damatlığı kabul etmesinin nedeni şuydu. Kızı Estelle'in Drahoma'sını 200 bin franka indirecek, kalanı için delikanlıyla bir anlaşma yapacaktı. Dogene bu hiç ummadığı evlenme işini başardığına sevinmişti ayrıca. Bu arada Kont bir haftadan beri Labordet vereceği 100 bin frankı bulabilme gereksinimiyle kıvranırken yalnız bir tek çare düşünmüştü ama bundan çekiniyordu. Bu da çok görkemli ve yarım milyon değerindeki Bordes malikanesini satmaktı. Burası Kontes'e amcalarının birinden miras olarak kalmıştı. Yalnız bunun için Kontes'in imzası gerekiyordu. Nikah sözleşmesinin hükümleri gereğince Kontes de malikaneyi satışa çıkarırsa Kont'un imzasını almak zorundaydı. İşte bir gün önce bu imza işini karısıyla konuşmaya karar vermişti. Şimdi umutları suya düşüyordu. Karısının kendisini aldatması yüzünden duyduğu acıyı daha da arttırmaktaydı. Nana'nın ne istediğini çok iyi anlıyordu. Çünkü kendisini koyverdikçe her şeyini ona anlatır olmuş, durumundan yakınmış, Kontes'in vermesi gereken bu imza yüzünden duyduğu sıkıntıyı da metresini anlatmıştı. Bununla birlikte Nana üstelemez göründü. Artık gözlerini açmıyordu. Kont onu böyle sapsarı görünce korktu. Ona biraz eter koklattı. Nana içini çekti. Dogene'nin adını anmadan Kont'a sordu. Nikah ne zaman? Sözleşme 5 gün sonra. Salıya imzalanacak dedi Kont. Bunun üzerine Nana düşüncelerinin karanlığında konuşulmuş gibi gözleri kapalı olarak ''Vallahi şekerim'' dedi. ''Ne yapmam gerektiğini iyice düşün. Ben herkesin memnun olmasını isterim.'' Kont Nana'nın bir elini tutarak onu sakinleştirdi. Evet, bir çare bulunurdu. Önemli olan onun dinlemesiydi. Artık baş kaldırmıyordu. Bu her yana eter kokan, ılık, sessiz hastane odası sonunda onu da mutlu bir sakinleşme gereksinimiyle uyuşturmuştu. Gördüğü hakaret yüzünden incinen tüm erkekliği bu yatağın ılıklığı karşısında bu hasta kadının yanında uçup gitmişti. Şimdi öfkesinden kaynaklanan heyecanı, birlikte tattıkları şehvetli anların etkisi altında bu kadını iyileştirmeye çalışıyor, eğilip onu kucaklıyordu. Bu arada Nana'nın yüzünde en ufak bir kımıltı yoktu ama dudaklarında hafif bir zafer gülümsemesi belirmişti. O sırada doktor Botorel çıkıp geldi. Mufa'ya senli benli bir tavırla ''Kızımız nasıl bakalım?'' dedi. ''Onu epey konuşturdunuz galiba.'' Doktor Konta Nana'nın kocasıymış gibi davranıyordu. Henüz pek genç, yakışıklı bir adamdı. Çapkınlar dünyasından epey müşterisi vardı. Çok neşeliydi. Hanımlarla gülüşüp şakalaşır ama kesinlikle yatmazdı. Çok pahalı olan ücretlerini günü gününe ödetirdi. Zaten ne zaman çağrılsa hemen koşup gelirdi. Nana her zaman ölüm korkusuyla tir tir titrediğinden doktoru haftada 2-3 kez çağırtıyor, çocukça bazı rahatsızlıklarını türlü kaygılar içinde ona anlatıyor, doktor da kendisini dedikodularla, çılgın öykülerle eğlendirerek iyileştiriyordu. Tüm kadınlar ona tapıyordu. Ama bu kez hastalık ciddiydi. Mufa heyecan içinde odadan çıkmak üzereydi. Zavallı Nana'sını böyle zayıf, bitkin gördüğü için yüreği parçalanıyordu. Tam çıkarken Nana işaret ederek onu çağırdı. Alnını uzattı. Alçak sesle şakacıktan gözdağı verircesine ''Sana verdiğim izni biliyorsun'' dedi. ''Karınla barış, yoksa karışmam, çok kızarım.'' Kontes Sabin, kızının evlilik sözleşmesinin bir salı günü imzalanmasını istemişti. O günde onarılıp değiştirilen konağının açılışını bir toplantıyla kutlayacaktı. Boyaları henüz kurumuştu. Her çevreden 500 kişiye çağrı mektubu yollanmıştı. Daha o sabah döşemeciler perdeleri çeviriyordu. Tam saat 9'a doğru avizeler yakılacağı sırada mimar yanında bu işlerle çok ilgilenen Kontes olduğu halde son buyrukları veriyordu.